Ayrım 28. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 284. Eylül. TC'nin mezarı kazıldı. Kefere Kemal, asansör katliamı, cihat otoyolu, zorunlu din dersi, türban ilkokulda. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet geleneği yıkıldı. Tayyip Erdoğan Aksaray'da oturacağını açıkladı. Çankaya Köşkü'nü başbakan kullanacaktı. Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel'in ardından Ahmet Necdet Sezer, Çankaya'nın son ev sahibiydi. Abdullah Gül, Dışişleri Bakanlığı'nın konutunda oturmuş, Çankaya'yı çalışma ofisi olarak kullanmıştı. Tayyip Erdoğan, çalışma ofisi olarak bile kullanmayacaktı. Tarih sahnesinden silmek istiyorlardı. Ahmet Davutoğlu İstanbul'a geldi. Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazı kıldı. Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti. Oradan Topkapı'ya geçti. Adnan Menderes'in, Fatin Rüştü Zorlu'nun, Hasan Polatkan'ın ve Turgut Özal'ın anıt mezarlarını ziyaret etti. Oradan Necmettin Erbakan'ın mezarına gitti. Cuma namazı için Süleymaniye Camisi'ne geçti. Namaz çıkışında Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesini ziyaret etti. Hemen peşinden 2. Abdülhamid'in, 2. Mahmud'un ve Sultan Abdülaziz'in mezarlarını ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın İstanbul'daki ilk günü böyle geçti. 25 Aralık'a takipsizlik kararı verildi. İstanbul Başsavcılığı, aralarında Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu 96 şüpheli hakkında dava açmaya gerek yok dedi. Bilal sıfırlanmıştı. Üstelik 141 sayfalık takipsizlik kararında sadece Bilal aklanmamıştı, aynı zamanda 25 Aralık soruşturmasının hukuki soruşturma görünümü altında hükümeti cebren ortadan kaldırmaya yönelik teşebbüs olduğu vurgulanmıştı. Daha açık ifadeyle darbe girişimidir denilmişti. 25 Aralık savcısı Muammer Akkaş'a "Ne düşünüyorsunuz?" diye soruldu. "Bu kararla dosya kapanmış olur ama vicdanlardaki dosya kapanır mı?" cevabını verdi. Almanya İstihbarat Teşkilatı BND'nin 1976 senesinden beri Türkiye'de dinleme yaptığı ortaya çıktı. Bu haberi belgeleriyle duyuran Alman Focus dergisi, BND'nin 2014 itibariyle Türkiye'yi dinlemeye devam ettiğini açıkladı. Alman gazetesi Die Welt, İran'ı örnek alan Türkiye'nin gizli nükleer program yürüttüğünü, atom bombası yapmaya çalıştığını yazdı. Türkiye'nin teknik bilgiyi Pakistan'dan aldığı öne sürülüyordu. Alman istihbaratının bu gizli kapaklı faaliyetler nedeniyle Türkiye'de dinleme yaptığı iddia ediliyordu. Alman istihbaratının elindeki bilgilere göre, Tayyip Erdoğan'ın emriyle 2010 senesinde uranyum zenginleştirme tesisi kurulduğu anlatılıyordu. Bilahare Alman Der Spiegel dergisi, ABD ve İngiltere'nin de Türkiye'yi dinlediğini açıkladı. Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi, AKP hükümeti hakkında bilgi topluyordu. Washington Büyükelçiliğimiz dinlenen adreslerden biriydi. İngiltere ise Türkiye'deki enerji yatırımlarıyla alakalı istihbarat yapıyordu. Der Spiegel'in kaynağı eski CIA ajanı Edward Snowden'dı. Bilgisayar uzmanı olan Snowden, Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi'nin NSA'nın dünya çapındaki dinleme faaliyetlerini afişe etmiş, gizli belgeleri Amerikan ve İngiliz gazetelerine sızdırmıştı. Küresel skandal patlayınca ülkesinden kaçmış Rusya'ya sığınmıştı. Der Spiegel, Snowden'ın belgelerine dayanan haberine "İkiyüzlü ortaklık" başlığını atmıştı. NSA bir taraftan Türkiye'ye PKK ile alakalı anlık istihbarat veriyordu. Öbür taraftan özel istasyonlarıyla hükümeti, genelkurmayı, MIT'i dinliyordu. Devleti yönetenlerin bilgisayarlarına, maillerine giriyordu. Topladığı istihbaratı İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda ile paylaşıyordu. Kepazelikti. Türkiye'yi dinlemeyen bir Uganda kalmıştı. Kendini ortak zanneden Türkiye aslında hedefti. AKP'nin gıkı çıkmıyordu. 17-25 Aralık tapeleri yüzünden ortalığı ayağa kaldıran Tayyip Erdoğan, şimdi her nedense susuyordu. Yandaş medyanın hali içler acısıydı. Sabah gazetesi bu uluslararası rezaleti, ABD Türkiye'yi dinliyor ama bilgilerini Türkiye ile paylaşıyor diye duyurdu. Çalıyor ama çalışıyorun istihbarat versiyonuydu yani. Dinliyor ama paylaşıyordu. Star gazetesi daha trajikomikti. Herkes Türkiye'yi merak ediyor başlığını atmıştı. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak ilk yurt dışı gezisine uçan sarayıyla gitti. KKTC yolculuğunda uçan saraya ilk binenler elbette yandaşlardı. Sabah, Yeni Şafak, Star, Akit, Güneş, Takvim, Türkiye, Akşam yazarlarıydı. Eski uçakta kadraja sığabilmek için sıkış tepiş poz verirlerdi, şimdi ferah ferah masada oturuyorlardı. Ankara'daki gezi olayları sırasında Ethem Sarısülü'yü kafasından vurarak öldüren polis memuru Ahmet Şahbaz'a 7 sene 9 ay hapis cezası verildi. Suçsuz, günahsız bir insan hayatı. Karşılığı anca 7 sene 9 aydı. MHP milletvekili Engin Alan'dan hapishanede yediği yemeklerin parasını istediler, iyi mi? Evine tebligat gönderilmişti. Ömründen 4 sene çalınmıştı, üstüne 850 lira isteniyordu. İstanbul'da senelerce yan yana görev yapan eski vali Muammer Güler'le eski emniyet müdürü Celalettin Cerrah kabir komşusu oldu. Eyüp'teki Tokmaktepe mezarlığından yan yana mezar yeri satın aldıkları, isim yerlerini boş bırakarak mezar taşlarını bile diktikleri, mezar taşlarına Arapça Bismillahirrahmanirrahim yazdırdıkları ortaya çıktı. Aynı gün Türkiye'nin öbür ucunda bir başka mezar kazılıyordu. 1926 Ağrı İsyanı'nda ölenler için Doğu Bayazıt'ta anma töreni düzenlendi. Kalaşnikovlu PKK militanları katıldı. Öcalan posterleri, PKK bayrakları açıldı. Temsili mezar kazıldı, mezar taşına TC yazıldı. HDP milletvekilleri ve PKK militanları konuşma yaptı. Güpegündüzdü, herkesin gözü önündeydi. Gazeteciler, televizyon kameraları oradaydı. Asker ortada yoktu, polis ortada yoktu. TC'nin cenaze törenini yapıyorlardı. TC görmezden geliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı 8 bin okul müdürünü şak diye görevden aldı. Yerlerine şırak diye yeni atamalar yaptı. Pek yakında 9 bin okul müdürü daha görevden alınacaktı. Çünkü kaşla göz arasında yasa uydurmuşlardı. 4 senesini dolduran okul müdürlerinin göreve devam edip etmeyeceğine, performanslarına göre karar verilecekti. Performans kriteri neydi? Güya puanlama yapılıyordu ama hükümete yakınlığıyla bilinen eğitim bir sene üye olanlar müdür oluyor, öbür sendikalara üye olanlar müdürlükten alınıyordu. Yandaş sendikaya üye olanların performans puanı yükseliyor, yandaş sendikaya üye olmayanların performans puanı yerlerde sürünüyordu. Performans ayağıyla milli eğitim tarihinin en büyük kadrolaşması yapılıyordu. İmam hatiplerde Türkçe yasaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Arapça öğretimi başlığıyla bildiri yayınladı. Derste, sınıfta, hatta teneffüste bile Türkçe konuşulmamasını istedi. Yaz tatillerinde Türkçe konuşulmasının bile Arapça öğrenimi için sorun olduğunu söyledi. Risale-i Nur devletleşti. Torba yasaya son dakikada bir madde ilave edildi. Risale-i Nur'un basım yetkisi Bakanlar Kurulu'na verildi. Said Nursi tarafından 24 senede yazılan ve nurlu kitaplar manasına gelen külliyatın kim tarafından basılacağına bundan böyle hükümet karar verecekti. İğneden ipliğe devlete ait olan her şeyi özelleştirmişler, Risale-i Nur'u devletleştirmişlerdi. Basın İlan Kurumu'nun İstanbul Bayramoğlu'daki tatil köyünde alkollü içki servisi yasaklandı. 46 senedir gazetecilere hizmet veren tatil köyünde bir ilkti. Odalara seccade, takke ve tesbih konuldu. Geçen sene CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun katıldığı, törenle hizmete açılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu, TÜRGEV'e tahsis edildi. 30 Mart seçiminde Antalya Büyükşehir Yönetimi CHP'den AKP'ye geçmişti. Böylece CHP yapmış, Bilal kapmıştı. 14 Alevi ailesi, zorunlu din dersiyle alakalı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştu. Karara bağlandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'nin zorunlu din dersi uygulamasına derhal son vermesini istedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, bu karar bizi bağlamaz demeye getirdi. Ağzındaki baklayla beraber aklındaki baklayı da çıkardı. Ateistlerin bile din bilgisi sahibi olması zarurettir dedi. Bunlara kalsa ateistleri bile İmam Hatip'e gönderirlerdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise dünya eğitim tarihine geçecek bir açıklama yaptı. Zorunlu fizik dersi, zorunlu kimya dersi, zorunlu matematik dersi tartışma konusu olmuyor. Ne hikmetse zorunlu din dersi tartışma konusu oluyor. Zorunlu din dersini kaldırırsanız onun yerine uyuşturucu gelir, şiddet gelir, ırkçılık gelir dedi. Hüseyin Avni Paşa Köşkü de sıfırlandı. Yani satın alan kişi asla yıkmayacaktı, yıkıp yerine yenisini yapmayacaktı. Talihsizlik işte, yangın çıkmış, köşk kül olmuş, yasak ortadan kalkmıştı, yerine yenisini yapmaktan başka çare yoktu. Ve bu yangınla alakalı olarak sadece köşkün bekçisi hakkında soruşturma başlatılmıştı. İstanbul İtfaiyesi yangının neden çıktığı belirlenemedi diye rapor verince bekçi hakkında da takipsizlik kararı verildi. Sen sağ ben selamet, hadise kapandı. Sefer Çalınak diye biri imam nikahlı eşini öldürmüş, afla hapisten çıkmış, bir başka kadınla imam nikahıyla yaşamaya başlamış, onu da öldürmüş, alt tarafı 6 sene yatıp çıkmış, Flash TV'deki izdivaç programına katılmış, kader kurbanıyım, yuva kurmak istiyorum demiş, programın sunucusu tarafından stüdyodan kovulmuştu. 2 ay sonra Seda Sayan'ın Show TV'deki programına konuk edildi. Seda Sayan gayet güzel sohbet etti. Sonra da seyircilere dönüp, "Bu kadar güler yüzlü bir katil gördünüz mü?" dedi. Sefer Çalınak'ın öldürdüğü kadınlardan birinin oğlu canlı yayına telefonla bağlandı. "Bu adamın televizyona çıkarılmasından rahatsız oluyorum." diye tepki gösterdi. Seda Sayan, "Neden rahatsız oluyorsun?" diye sorunca da, Neden olacak yahu? Oradaki adam annemi öldürdü. Normalde hapiste olması lazım. Televizyon geziyor dedi. Bu tablo Türkiye'nin neden kadına yönelik şiddette dünya şampiyonu olduğunun kanıtıydı. İki defa kadın katili olmuş herife, reyting uğruna beyefendi muamelesi yapılıyordu. Üstelik sanatçı sıfatı taşıyan bir kadın tarafından yapılıyordu. Kadın örgütleri, Seda Sayan'ın programının yayından kaldırılması için kampanya başlattı. Programın sponsoru Şafer, sponsorluktan çekildi. CHP milletvekili Aylin Nazlı Aka, Seda Sayan'ı eleştirdi. Vay sen misin? Seda Sayan botokslarıyla gündeme gelmiş biri, Seda Sayan hakkında konuşamaz. Ben bu ülkeye vergi veriyorum, senin maaşını ben veriyorum. Bu vekilin şöhret tutkusu var dedi. CHP milletvekili Sabahat Akkiraz, Aylin Nazlı Aka'dan farklı davrandı, hiç polemiğe girmedi. Suçu ve suçluyu övmekten Seda Sayan hakkında suç duyurusunda bulundu. Rütük, Show TV'ye 800 bin lira para cezası verdi. CHP kurultay yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçildi. Ekmelettin İhsanoğlu fiyaskosuna rağmen koltuğunu korumayı başarmıştı. Bütün seçimleri kaybediyor, buna rağmen bütün kurultayları kazanıyordu. Bu iş kurultayla olsaydı, Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar ABD başkanı olması gerekiyordu. Kılıçdaroğlu'na rakip olarak Muharrem İnce çıkmıştı. Yalova'da seçim tekrarlanmış, kıran kırana çekişme yaşanmış, belediye başkanlığını kıl payı CHP kazanmış, bu zaferde büyük emeği olan Yalova milletvekili Muharrem İnce'nin popülaritesi artmıştı. Normalde partinin ulusalcı kanadından başkan adayı çıkması bekleniyordu ama Emine Ülker Tarhan'ın başı çektiği ulusalcılar, bu delege yapısıyla kurultay murultay yapılmayacağını gayet iyi biliyordu. Genel başkan delegeleri seçiyor, delegeler de genel başkanı seçiyordu. Kurultay başlamadan sonucu belliydi. Neticede Muharrem İnce 415 oyda kaldı, Kılıçdaroğlu 740 oy aldı. Kılıçdaroğlu kurultaydan hemen önce Mehmet Bekaroğlu'nu CHP yönetimine davet etmişti. Bekaroğlu siyasete Erbakan'ın yanında başlamıştı. Refah Partisi milletvekiliydi. Refah Partisi kapatılınca Fazilet Partisi'ne geçmişti. Fazilet Partisi kapatılınca Saadet Partisi'ne geçmişti. Saadet Partisi'nin İstanbul'u Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu. Numan Kurtulmuş'un Has Partisi'ne geçmiş, Genel Başkan Yardımcısı olmuştu. Son seçimde Saadet Partisi'nden Rize Belediye Başkan adayı olmuştu. Ömrü boyunca siyasal İslamcı partilerde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu ise hala CHP sağa kaymıyor, Sayın Bekaroğlu sağ tandanslı biri değil diyordu. Mehmet Bekaroğlu 1993 senesinde Gelecek Bahar isimli dergide bir makale yazmıştı. Bir zamanlar şanlı ecdat vardı, dört kıtada at koşturan, sonra Ayasofya, Yunanistan'ı Tel'in mitingleri ve Büyük Doğu, bir de Kefere Kemal demişti. CHP'ye geçmesi söz konusu olunca bu makale tekrar gündeme geldi. Bekaroğlu, o sözler bana aittir ama kastedilen Atatürk değildir. O yazının Atatürk'le Atatürkçülük'le alakası yoktur dedi. Hem Kefere Kemal dediğini kabul ediyordu, hem de adeta alay eder gibi Atatürk'le alakası yok diyordu. Bekaroğlu'nun bir başka özelliği Laz milliyetçisi olmasıydı. Laz Enstitüsü kurmuştu. Lazca'nın anaokulundan üniversiteye kadar eğitim dili olmasını talep ediyordu. Karadeniz'deki ilçe ve köylere Lazca isimlerinin geri verilmesini talep ediyordu. Bu çabalarında en büyük desteği HDP'den görüyordu. Çünkü Bekaroğlu Lazca için ne istiyorsa, HDP de Kürtçe için aynısını istiyordu. Kılıçdaroğlu Bekaroğlu'nu CHP'ye monte etmekle kalmadı. Önce parti meclisi üyesi yaptı, sonra genel başkan yardımcısı yaptı. Delegeler aday listesinde Bekaroğlu'nun isminin üstünü çizecek, parti meclisine sokmayacaktı. Kılıçdaroğlu bunu biliyordu. O nedenle tarihte görülmemiş bir taktik uyguladı. Bekaroğlu'nu parti meclisine kadın kontenjanından soktu. 60 kişilik parti meclisinin 8 üyesi bilim, yönetim ve kültür platformu olarak seçiliyordu. Genel başkan bu platform için 12 aday gösteriyordu. Delegeler de bu 12 aday arasından 8'ini seçiyordu. Kılıçdaroğlu bu listeye Mehmet Bekaroğlu'nu, Sencer Ayatay'ı ve Burhan Şenatalar'ı aday gösterdi. Diğer 9 aday kadındı. Yani %30 cinsiyet kotası olduğu için delegeler ne oy verirse versin, 0 oy bile alsalar bu 3 erkek aday %30 kota sayesinde kesinlikle seçilecekti. Kılıçdaroğlu kadınların mutlaka parti meclisinde yer alabilmesi için konulan %30 cinsiyet kotasını erkekler için kullanmıştı. Mehmet Bekaroğlu ile birlikte delegelerin hiç sevmediği Sencer Ayata ve Burhan Şenataları seçilmeme riskinden kurtarmıştı. Ekmelettin İhsanoğlu'ndan sonra Mehmet Bekaroğlu'nun da emri vaki ile CHP'nin sırtına yüklenmesi parti içinde homurdanmayı arttırmıştı. Kılıçdaroğlu kurultay konuşmasında rest çekti. Bazı elitistler var. Rakı sofralarında Türkiye'yi kurtarırlar. Bunlardan partiyi temizleyeceğim. Bunu herkes iyi bilsin. Bana çalışan adam lazım. Rakı sofralarında konuşan adam değil dedi. Rakı sofrası lafı partide soğuk duş etkisi yaratmıştı. Tayyip Erdoğan'ın iki ayyaş lafından hiçbir farkı yoktu. Mehmet Bekaroğlu El Cezire televizyonuna konuştu. CHP'de başörtülü milletvekili olmalı dedi. Bilahare Abbas Güçlü ile Genç Bakış programına katıldı. CHP'ye geçtiği için kızının ağladığını anlattı. Kızım ağlamaklı halde. Şimdi sen o milletvekiliyle birlikte mi siyaset yapacaksın diye sordu. Çünkü kızım 28 Şubat döneminde başörtüsü yüzünden üniversiteyi terk etmek zorunda kalmıştı. İkna odalarında peruk mu saç mı diye tacizlere uğramıştı dedi. İsim vermiyordu ama açıkça CHP milletvekili Profesör Nur Serter'i kastediyordu. İstanbul Üniversitesi eski rektör yardımcısı Profesör Nur Serter, dinciler tarafından türban karşıtlığının sembolü haline getirilmişti. Senelerdir iftiralara, hakaretlere, tehditlere maruz kalıyordu. Dolayısıyla AKP'nin, tarikatların, cemaatlerin türban meselesine bakış açısı neyse, Bekaroğlu ailesinin bakış açısı da birebir öyleydi. Kule inşaatında asansör faciası yaşandı. İstanbul Mecidiyeköy'de Ali Sami Yen Stadı'nın bulunduğu araziye 36 katlı Torun Center dikiliyordu. Asansör 32. kattan çakıldı, 10 işçi hayatını kaybetti. Katliam duyulur duyulmaz inşaatın önüne tomalar gönderilmişti. Utanmasalar ambulanstan önce toma göndereceklerdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu derhal çıktı, helal rızık için çalışıyorlardı, bizim için şehit hükmündedirler dedi. Her ihmalde, her sorumlulukta olduğu gibi gene şehit edebiyatına sarılmışlardı. Kamuoyundan özür dileyip istifa edeceklerine maneviyat sömürüsüyle geçiştiriliyorlardı. İşçiler asansörlerin sürekli arıza yaptığını, bakım yapılmadığını anlatıyordu. Kulenin sahibi Aziz Torun basın toplantısı düzenledi, külliyen yalan dedi. Halbuki gerçekti. İstanbul Tabip Odası, 4 ay önce bu inşaattaki güvenlik ihmalleriyle alakalı açıklama yapmış. Bugünden sesleniyoruz. Maalesef yarın bu inşaatlarda 8-10 işçi kardeşimizi kaybedeceğiz diye uyarıda bulunmuştu. Kehanet değildi. Facia bağıra bağıra geliyordu. 5 ay önce aynı Torun Center'ın dış cephe asansörü 15. kattan çakılmış bir işçi hayatını kaybetmişti. Kazayı inceleyen iş müfettişleri asansörün güvenlik testlerinin yapılmadığını tespit etmişti. Buna rağmen Çalışma Bakanlığı inşaatı durdurma cezası bile vermemiş, sadece 6.720 lira ceza kesip durmak yok yola devam demişti. Torun Center'ın adeta dokunulmazlığı vardı. İnşaatın sahibi Aziz Torun, Tayyip Erdoğan'ın İmam Hatip'ten beri arkadaşıydı. AKP öncesinde de inşaat işindeydi ama AKP ile beraber roketlemişti. İstanbul'un en büyük kulelerini, en büyük alışveriş merkezlerini yapar hale gelmişti. Savcılık inceledi, iddianame hazırlandı. 25 kişiye hapis cezası istendi ama Torunlar İnşaat'ın patronlarına ve üst düzey yöneticilerine takipsizlik verildi. Tüm sorumluluk Taşeron Asansör Şirketi'ne yıkılmıştı. 10 işçi canından olmuştu. 8 işçinin ailesi Torunlar İnşaat'tan para aldı, sulh protokolü imzaladı, şikayetinden vazgeçti. 28. ayrımın sonu. Sayfa 293.